Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 18.
Güllenin açtığı delik sancak tarafımızda. Ahmet'i iskele tarafına yatıracağız. Topçu başına söyle, iskele tarafındaki bütün lombarlar sua edilsin. Hatta kalafat yapılsın. Çünkü gemiyi bayılttığımızda lombarlardan içeri su girer. Abuzer Reis, fakat bildiğim kadarıyla Şilendi'de bir gözetlemek kulesi var dedi. Bizi görür görmez Valletta'ya haber uçururlar. Bunu nasıl önleyeceğiz? Süleyman Reis gülümseyerek, o kolay dedi. Gece vakti karaya asker dökeceğiz. Amat'taki yeniçeriler ne güne duruyor? Seyir zabiti, bu kolay olmayacak efendim dedi. Sen de en az benim kadar havayı okumayı bilirsin. Şu batan puslu güneşe, şu pembe fıstık yeşili gökyüzüne bir bak. Eminim ki bu gece ay kırmızımtırak olacaktır. Bu ne demektir biliyor musun? Bu işaretler yağmurun yağacağını gösteriyor. Soruyorum sana efendi. Sen hiç yağmurun altında bir fitilin yandığını gördün mü? Yağmur yağarsa yeniçerilerin fitilli tüfekleri bir işe yaramaz. O kadar acele etme dedi Kırbaç Süleyman. Tam 4 tane çakmaklı tüfengimiz var. Şu yeni icat silahlardan. Bunlar yağmurlu havada da ateş alır. Ayrıca başka çaremiz yok gibi. Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Hele hele kendini Emilio Santos diye tanıtan şu kızıl sakallı keskin nişancı işimize çok yarayacak. Ahmet'in Malta'ya doğru seyretmesinden 40 yıl kadar önce Konstantiniye'de Yeniçerilerin kaldığı Et Meydanı kışlasında, yani yeni odalar denilen yerde yıllardır kaldırımlar döşemek, yangınlardan viraneye dönmüş evleri yıkmak gibi angaryalara koşulan, başları külahlı bir grup acemi oğlan, ortalara yazılmak umuduyla tekke camii önüne getirilmişti. Yeniçerilerin yüksek zabitlerinden olan çorbacılar, ortalarına ya da bölüklerine alacakları delikanlıları daha iyi tanısınlar diye, ağanın verdiği bir emirle bu oğlanlar soyundu. Üzerlerinde sadece dizlerine kadar inen paçalı donlar kalmıştı. Çorbacılar bununla da yetinmeyip, delikanlıların ağızlarını açtırıp dişlerini de incelemeye, kalçalarına, sırtlarına, omuzlarına, karpuz seçer gibi vurarak, kof mu dolu mu olduklarını tahmin etmeye çalıştılar. Ardından herkes teker teker adamını seçmeye başladı. Ne gariptir ki, 53. cemaat ortasının çorbacısına kala kala, kızıl saçlı ve kara gözlü bir delikanlı kaldı. Oğlan bir yiğide yakışmayacak şekilde gülümsüyordu. Çorbacı, ''Ne o, karşında maymun mu oynuyor, neden gülüyorsun?'' diye çıkıştığında oğlan, ''Gülmüyorum ağam'' dedi, ''benim yüzüm böyle. Ne kadar gayret göstersem de surat asmayı beceremiyorum.'' Kendisine böyle bir oğlanı reva gördüğü için yakarır gibi avuçlarını göğe doğru açarak la havle çeken çorbacı bir an gayipten ses duyduğunu sandı. Sanki biri ıslıkla bir name çalıyordu. O güne kadar yeni odalarda hiç ıslık duyulmadığına göre ses muhakkak gayb aleminden geliyordu. 50 yaşındaki çorbacı bu sesin kaynağının kulaklarından fışkıran kıllar olduğunu düşündü. Fakat hayır, ses gerçekti. Çorbacı arkasına döndüğünde ıslığın ortasına seçtiği oğlan tarafından öttürüldüğünü fark etti. Eşkal defterine adı yazıldıktan sonra Yeniçeri ağasının oğlanın ensesinde patlattığı okkalı tokadın acısından iz eser kalmamış gibiydi. İşin kötüsü oğlan ellerini dizlerine götürüp usulde vuruyordu. Tehdit eder gibi yumruğunu kaldıran çorbacı, ''Kes artık şu ıslığı!'' diye kükredi. Sıkılı yumruğu havada, sanki inmeyi beklerken sert bir sesle delikanlıya adını sordu. Oğlan şu cevabı vermişti. ''Bana Daniel derler ağam.'' Çorbacı önde, Daniel arkada olmak üzere meydanda yürüyüp ahşap bir binanın önüne, yani 53. ortanın ikametgahı olan odaya geldiler. Meydanı çevreleyen diğer odalarda olduğu gibi, bu 3 katlı ahşap binanın çatlamış kepenkleri menteşelerinden kopmak üzereydi. Bu salaş binanın duvarını oluşturan, birbirinin üzerine bindirilerek derme çatma, çarpık çurpuk kaplanan keresteler, yağmur ve güneşten kararmış ve kurtlanmıştı. Yeniçerilerin oda dedikleri binayı ayakta tutan, eğri büğrü kolonlar meyil verdiği için, O koskoca yapının içindeki yiğitlerle birlikte göçüp yerle bir olmamasının yegane sebebi, duvarına dayanan 4 adam boyundaki bir ahşap payandaydı. Kapıdan içeri girdiklerinde, alt rütbede bir yeniçeri divana oturup pabuçlarını çıkarmış, ayak parmakları arasındaki kir tabakasını ovalıyor, sonra da elini burnuna götürüp kokluyordu. Çorbacının içeri girdiğini fark edince, hürmeten yerinden bir doğrulup hafifçe eğilerek selam verdi. Çorbacı bu yeniçeriye, "Bak, ortamıza yeni bir yoldaş getirdim. Ona usul erken öğret. 2 gün içinde kılığıyla kıyafetiyle karşımda tam bir yeniçeri bulayım. Oğlanı sana emanet ediyorum." dedikten sonra üst kata çıktı. Zemin hasır kaplıydı. Sağda solda kedi büyüklüğünde fareler cirit atıyordu. Bir çıyan sedirin altına hızla kaçıp saklanırken bu yeniçeri, "İşte fakirhanemiz burası, hoş geldin yoldaşım, sefa getirdin." deyince, Daniel, "Hoş bulduk, sefa bulduk." diye kibarca karşılık verdi. Bir kara kullukçu olan yeniçeri, çıyanı görüp de irkilen Daniel'a, "Merak etme kardeşim," dedi. "Mısır çarşısından aldığım şu merhem, çıyan sokmasına birebir. En fazla 3 hafta sonra o şiddetli ağrıdan geriye hiçbir şey kalmıyor. Burada ilk günler zor olur ama merak etme. Biraz kızıl cinli, biraz da kaygısızla bu merhaleyi kolayca atlatırsın. Ocağımıza intibak etmen için elimden ne gelirse yapacağım. Ama sen neden gülüyorsun öyle? Gülünç bir şey mi var?" Sadece 53. cemaat ortasında değil, koskoca Yeniçeri Ocağı'ndaki yiğitler arasında, dudaklarında bir tebessümle dolaşan tek kişi, yeni terleyen kızıl bıyığı ve kara gözleriyle hemen dikkat çeken Daniel adlı o kara kullukçuydu. Bununla da kalmayıp ortalara dağıtılan etleri taşırken, gece vakti kandilleri yakarken, ustaların pabuçlarını çizmelerini parlatırken daima bir türkü mırıldanırdı. Hele ta uzaktan bir nâme işitmeye görsün, mutlaka raks eder, hora teperdi. Katıldıkları savaşlarda köz dinlemiş, eyyam görmüş onca koç koçak gibi ekşi çehreli, asık suratlı, çatık kaşlı değildi. O güne dek yüzlerce kişinin kanını döktükleri ve her sabah sol taraflarından kalktıkları için olsa gerek, Yeniçerilerin suratları en ufak bir pürüzde alabora olurdu. Bu deli duman fedailer, Kadir gecesi doğduğuna hükmettikleri Daniel'in mırıldandığı gazellere, kopardığı kahkahalara artık dayanamadıkları için, kalbini sertleştirmek amacıyla, onu ortanın yüksek zabitlerinden olan aşçının yanına yamak verdiler. Onun güler yüzüne her baktıklarında yutkunan yeniçeriler, belki de bu huzur abidesi karşısında çatır çatır çatlıyorlardı. Ortanın mutfağında ertesi gün işe başlayacak olan Daniel, o akşam mutfağın kapısındaki bir budak deliğinden içeriği gözetlemeye kalktı. Muharebe kıyafetini giyip başına yatırtmalı börkünü geçirmiş olan aşçı, 3 ayaklı bir kütüğün üzerine yatırdığı postu yüzülmüş koyunu, hırstan alt dudağını ısırmış bir halde satır sallayarak paramparça etmekteydi. Satır sallayan bu adam, daha o sabah boğazlanmış olan zavallı hayvandan sanki düşmanı kadar nefret ediyordu. Ama bu hayvana duyduğu iştahtan dolayı ağzının sulandığı, köpürüp dudaklarının kenarından taşan tükürüğünden de hemen belli olmaktaydı. Kazan-ı şerife bir kova su boşalttıktan sonra parçaladığı koyunu içine attı. Ateşi tutuşturup kazanı sac ayağın üzerine yerleştirdi. Fokurdamaya başlayınca suya 2 avuç dolusu tuz serpeledi ve kıllı elleriyle kavradığı dev kepçeyle bu aşı karıştırmaya başladı. Ocağın hararetiyle adamın şakaklarından süzülüp çenesinden akan ter, kazanda pişmekte olan aşa damlıyordu. Neden sonra aşın suyundan bir tahta kaşık dolusu aldı ve ağzına götürüp soğusun diye üfledikten sonra içti. Ağzını şapırdattıktan sonra geğirdi. Yemeğin lezzetinden gözleri süzülmüştü. Fakat bu sırada beklenmedik bir şey oldu. İçtiği bir kaşık et suyu adamın mide ve bağırsaklarını harekete geçirmiş olmalıydı ki pırırt diye bir ses çıktı. İşte bu anda Daniel gülmemek için dudaklarını ısırdı. Gel gör ki bu kolay kolay bastırılabilecek bir dürtü değildi. Bunun için merdivenleri koşa koşa çıkıp koğuşuna kapağı attı. Kuş mutfağın tam üzerindeydi. Burada Daniel kahkahayı bastı. Katıla katıla gülüyor, bir yandan da yumruklarını sıkmış tepiniyordu. Fakat döşemenin yıllardır tahta kurtları tarafından kemirildiğini unutmuştu. Nitekim o tepinmeye devam ederken döşeme çöktü ve Daniel tahta parçalarıyla birlikte mutfağa, tam da aşçının üzerine düştü. Delikanlıya zarar gelmemişti ama bir hafta sonra ortayla sefere çıkması gereken zavallı aşçının sağ koluyla sol bacağı kırılmıştı. Heyhat ki heyhat! Ama davetli ama davetsiz, nerede düğün dernek varsa oraya gidip şarkı söyleyen ve hora tepen o kızıl bıyıklı, kara gözlü, ak tenli delikanlının, yani kara kullukçu Daniel'in, toz pembe dünyasını kan kırmızısı bir cehenneme çevirmenin yegane yolu, sakatlanıp yatağa düşen aşçının yerine onu Tunus seferine götürmekti. Bu sefer İspanyol donanmasının Tunus'taki Böne bölgesine asker döktükleri haber alındığı için tertip edilmişti. Ordu-i Humayun'da o zamanlar tüfenk yerine arkebüz kullanılmaktaydı. Ancak Daniel değil ateş etmek, böyle bir silaha dokunmuş bile değildi. Sefere çıkmadan önce en azından bir kerecik arkebüzle ateş etmesi elzemdi. Bunun için 53. cemaat ortasının baş eskilerinden biri Daniel'ı tüfekhaneye götürüp ona ateş etmeyi öğretmeye kalktı. Tüfekhanede bu kara kullukçu verilen talimata uyarak çatal çubuğu yere dikti. Önce barut döktükten sonra namludan içeriye paçavra tıkıp sıkıştırdı. Ardından kurşunu yerleştirdi. Tahta bir çubuktan ibaret harbiyle tekrar paçavra tıktı. Falyaya yemleme barutunu serpip halen yanan fitili yılan kahveye geçirdi. Derken arkebüzünü destek çubuğunun çatalı arasına dayayıp nişan aldı. Fakat sol gözünü bir türlü yumamıyordu. Dediklerine göre ateş etmeden önce tam yarım saat boyunca nişan almıştı. Nihayet tetiği çektiğinde silah patladı ama onca gümbürtüye rağmen 15 adım ötedeki testi kırılmamış, Daniel ıskalamıştı. Bu hayatı boyunca vuramadığı tek hedef olacaktı. Bu kadar eğitimi yeterli gören çorbacı, Daniel'i sefere gideceklerin listesine yazmıştı. 17 çektiri ve 11 nakliye gemisi bir hafta sonra Konstantiniyye'den törenlerle uğurlandı. Deniz yolculuğu 2 hafta sürmüştü. Tunus kıyılarına vardıkları vakit, balıkçılardan ve korsanlardan aldıkları istihbarata göre, İspanyol eskadronu günlerdir görünmemişti. Karaya döktüğü askerleri için ikmal yapılması gerektiğinden İspanyol gemilerinin gelmesi yakın olmalıydı. 4 şahi topla birlikte kıyıya çıkan 53. orta, denizden 5 mil kadar uzaktaki Girtbad'a doğru hareket etti. Mazgalları dağılıp bedeni ve burçları birçok yerden çökmüş olan harap kaleyi onarıp tahkim etmeye zamanları olmayan İspanyollar, alçak bir tepedeki ağaç dallarını sepet gibi örüp içini toprakla doldurmak suretiyle hazırladıkları barikatlarının gerisindeydiler. Bu şekilde hazırladıkları palanganın gönderinde, üzerinde bir haç bulunan mavi beyaz damalı bayrakları ve daha bir nice flama dalgalanıyordu. O gebergah gibi yerde bile süslerini ihmal etmemişlerdi. Sayıları ancak 200 kadar olan bu askerlerden kimisi tüylü, geniş kenarlı siyah şapkalar, çoğu dizlerine kadar uzanan konçları huni şeklinde çizmeler, bazısı da beli dar uzun redingotlar giymişlerdi. Zabitlerin şapkalarında deve kuşu tüyü, boyunlarında dantelalı yakalar, göğüslerinde ise zırh vardı. O zamanlar arkebüs kurşunları göğüs zırhlarını delemiyordu. Deniz tarafından ikmal için gelen İspanyol kalyonlarının ve onlarla savaşan kadırgaların top sesleri işitildiğinde 53. ortanın çorbacısı kaybedecek vakitleri olmadığını anladı. Gülbank çekildi, arkebüzler 3 kere patlatıldı ve Yeniçeriler 3'er saflı savaş düzenini aldı. Fakat hiçbiri İspanyol askerlerinden bazılarının çizmelerinde neden mahmuz olduğu üzerinde düşünmemişti. Evet, İspanyollarda at vardı ama palangada hiçbir at gözükmüyordu. Düzenleri sadece palangayı zapt etmek için kurulan yeniçeriler, daha toplarını bile ateşleyemeden bir tepenin ardından gelen atların toynak seslerini ve kişnemeleri işittiler.
Ayrım sonu.